Haluk Bey merhaba. Not Defteri'nin 73. bölümünde beraberiz. Nasılsınız?
Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız?
Sağ olun. Bugün yine birçok konumuz var. İlk olarak geçen hafta kaldığımız yerden devam edip IMF'nin Türkiye'nin kur rejimiyle ilgili yaptığı tespite, uygulanan kur rejimine ilişkin nasıl bir tanımlama yaptığını, bunun ne anlama geldiğini konuşacağız. Sonrasında özellikle son bir haftadır çok konuşulan bir konu, Merkez Bankası rezervlerden ciddi bir satış yapıyor gibi gözüküyor. Bunun arka planında neler oluyor, neden böyle bir durum ortaya çıktı, bunu konuşacağız. Tabii sizinle son program yaptığımızdan bu yana enflasyon cephesinde de gelişme yaşandı. Özellikle sağlık alanındaki bazı zamların geri çekildiğini gördük. Bu da önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon tahminlerinde bir azalma, bir düşüş beklentisi ortaya çıkardı. Bunu konuşacağız. Tabii son programdan bu yana veriler de akmaya devam ediyor. Kapasite kullanım tarafında, güven endeksleri tarafında birçok veri geldi. Bunların ne anlama geldiğini, Türkiye'nin ekonomi performansı nasıl gittiğini ayrıca konuşacağız. İsterseniz önce IMF ile başlayalım. Siz Oksijen'deki yazınızda bu konuyu detaylı bir şekilde değindiniz. İzleyicilerimize tavsiye ederiz. Güzel ve bilgilendirici bir yazı oldu. Orada aslında geçen hafta konuşmaya başladığımız bir konuya değiniyorsunuz. Türkiye'nin kur rejimi, Türkiye'nin kur politikası, ileriye dönük beklentiler oluştururken bunu doğru tahlil etmemiz gerektiğini siz geçen hafta söylemiştiniz. Evet. IMF'nin yaptığı tespitlere baktığımızda ise şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Dalgalı kur rejimi ismen var olsa da uygulamada yönetilen bir kur rejiminden söz ediyor, evet. IMF. Evet. Bu ne anlama geliyor? Özellikle rezerv yeterliliği açısından ne anlama geliyor? Evet.
Şimdi enteresan tabii, bir kendi çalışmalarımda IMF'nin bir göstergesi var. İşte ARA diye başlık kısaltılmış. Yani rezerv yeterlilik değerlendirmesi diye Türkçe'ye çevrilebilecek bir gösterge. Genelde uluslararası kabul görmüş bir gösterge ama rezerv yeterlilik için aslında herkes şeye bakabilir. İşte kaç aylık ithalatı karşılıyor, işte kısa vadeli dış borç ödemelerini karşılama yeter mi gibi göstergelere de bakılabilir. Bu da var ama bunlar daha pratik tabii, herkesin kolayca takip edilebileceği. Ama bir de IMF'nin bir göstergesi var, ARA dediğim. Onu birazdan ayrıntısını, formülünü falan bahsederim. Ama burada hani önemli olan konu şu. Biz burada tabii sizin yayınlarımızda yıllardır şey konuşuyoruz. Yani burada artık dalgalı kur rejiminde değiliz. Hep altını çizdiğim şey, Merkez Bankası her iki tarafta da aktif olabiliyor duruma göre, şartlara göre. Dolayısıyla bu resmen hala ama dalgalı kur demeye devam ediyor. Bütün raporlarında hala öyle diyor. Aslında IMF de uzun süre böyle dedi. Yani öyle kabul etti. Çünkü formüllerde baktığımızda dalgalı kurla ilgili formülleri kullanıyordu. Türkiye'yi tanımlarken de float diyordu. Float kelimesini kullanıyor. O da dalgalı demek zaten. Fakat biliyorsunuz geçen sene bir gözden geçirme oldu. Ondan sonra bir duyuru yapıldı. Arkasından staff raporu dediğimiz bir rapor da çıktı falan. Buralarda yavaş yavaş Türkiye ile ilgili şey demeye başladığını gördük. Kur rejimi resmi olarak dalgalı kur denmesine rağmen Türkiye crawl-like arrangement diyor. Crawling peg dediğimiz, yani İngilizcesi crawling peg olan, yani buna sürünen kur, yönetilen kur diye Türkçeleştirebiliriz. Bunu demeye başladığını gördük. Daha önce bununla ilgili veriler çok şeffaf bir şekilde herkes ulaşabilir. Yani data seti var. İndirebilirsiniz, görürsünüz. Yani bütün dünyayla da karşılaştırabilirsiniz. Bütün ülkelerin formülleri var. Bizim için kullandığı tanımlamayı 2022 başından itibaren float'tan other, yani diğer kategorisine aldığını görüyoruz Türkiye'yi. Diğer kategorisinde de uygulanan formül sabit kur rejimleri için uygulanan formülü uyguluyor ki böyle yaptığı için bir anda biz hep Türkiye işte dalgalı kurdaki ideal %100 eşiğini, yani rezervlerin birebir karşıladığı bu formüle göre eşiği aştı falan ya da yaklaştı falan diye konuşurken bir anda onun 0.75'lere falan düştüğünü gördük. Yani bayağı bir düşüş oluyor tabii formül değiştiği için. Anlatacağım şimdi bir formülle. Yani bayağı bir şok aslında bu, çünkü ben bunun Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in birçok sunumunda veya konuşmasında da bahsettiğini biliyorum. Yani
başarı olarak.
Tabii başarı, yani rezerv yeterlik olarak seviyeyi aştık, işte çok yaklaştık falan gibi açıklamalarını biliyorum. Merkez Bankası Başkanı da sanıyorum sunumlarında kullanmıştı falan. O yüzden aslında böyle bir şok oldu. Şimdi biraz daha bahsedersem şöyle ki fark ediyor. İhracatın belli bir oranı, işte para arzının belli bir oranı, kısa vadeli dış borçların belli bir oranı ve diğer yükümlülüklerin belli bir oranıyla bir formül oluşturuyor. Bu dalgalı kur rejiminde de sabit kur rejiminde de aynı ama ağırlıklar değişiyor. Mesela sabit kur rejiminde biraz daha işte geniş para arzı ve diğer yükümlülük oranları biraz daha artıyor. Dolayısıyla tutmanız gereken rezerv seviyesi de büyüyor. O yüzden öyle bir değişiklik getiriyor. Bu formülde çıkan değerin yeterlilik olarak tamamını bulmanız gerekiyor. Yani rezerv seviyesinin bununla eşit olması gerekiyor ki o zaman yeterli diye adlandırılıyor. Eğer bunun %150 üzerine yani bunun 1,5 katı düzeyinde çıkarsanız ideal seviye olarak IMF şey yapıyor, değerlendiriyor. Fakat şunu söyleyeyim ben yani bu evet bu formülle ne oldu onu da söyleyeyim. Şu anda Aralık sonunda bile yani ki aslında şu anlarda bunun çok daha üzerindeyiz rezerv seviyesi. Aralık sonunda 155 milyar dolardı. Şimdi 170'lerde falanız. O zamanki hesapta çünkü Aralık için hesaplayabiliriz ancak bu veriler ancak Aralık için var. %102.7 idik dalgalı kur şeyinde. Sabit kurla hesaplandığındaki öyle 70.9'a iniyoruz bir anda. Böyle bir şey oluyor. Şimdi Türkiye'ye sabit kur demek de doğru değil. Yani onu ben bu formülü kullanmasını doğru bulduğumu söyleyemem. Çünkü biz sabit kur uygulamıyoruz. Yani bir seviyeyi savunmuyor Merkez Bankası. Yani daha yönetilen kur. Hafif hafif değer kaybettiğini biliyoruz. Bu ay mesela öyle değil mi? Yani yatay gitmedi. İşte %2'nin üzerinde bir artış gösterdi. Zaman zaman yatay gittiği aylar da oluyor. Ayrı mesele ama sabit kur denemez. Daha esnek bir kur rejimi uyguluyoruz. Denebilir. O yüzden bu formülü ben doğru bulmuyorum. Bence bizim için formül ikisi arasında bir yerlerde olmalı. Yani ne dalgalı kur ne de sabit kur arada bir yerde olmalı. O yüzden yani ben de bakarken %73 olarak yani düşük o kadar düşük de görmüyorum. Mesela onu söyleyeyim. Ama bu önemli bir gelişme. Öyle olunca şey çıkıyor tabii. Yani arada bir yerde olsak da hala eğer çok döviz akıyorsa Merkez Bankası'na almak için yeri var. Ya da çok döviz talebi oluyorsa, piyasada döviz talebi oluyorsa da bunu karşılamak için de uzun süre bunu karşılamak için de gücü var gibi bir şey çıkıyor. Bir başka gösterge olarak başta bahsettim. Hani herkes pratik olarak ithalat, kaç aylık ithalatı, mesela 6 aylık ithalat diye bakılır. 6 aylık ithalatın karşılama diye bakılır. Bir de kısa önümüzdeki bir yıl vadesi gelecek dış borçlar. Böyle baktığımda da son durumda Merkez Bankası rezervlerini yabancı Merkez Bankası swaplarının arındırırsa onu arındırmak doğru olur. Çünkü onlar bize ait değil. Yani 19 milyar dolar civarı bir şey var. Bunu ayırıp ithalat ve şeyle karşılaştığımızda da halen 6 aylık ithalatın 22 milyar dolar. Önümüzdeki dönemde vadesi gelecek dış borçların 68 milyar dolar altında. Yani bu da bize hala gerek yani imkan olursa alması için yer olduğunu gösteriyor. Zaten aslında Merkez Bankası da böyle mesajlar veriyor ama tabii şimdi konjonktür terse döndü biraz. Hani son dönemde rezerv kaybı olduğunu görüyoruz. Onu da söyleyelim.
Tam da bu noktada rezervleri sorayım size. Merkez Bankası'nın rezervleri uzun süredir konuşuluyordu. İşte rezervlerde büyük bir artış var. Siz de belirttiniz zaten. Ama özellikle son 10 günlük döneme baktığımızda keskin bir rezerv satışı, dolar satışı görüyoruz Merkez Bankası tarafından.
Evet.
Bu neden oluyor?
Yıla girerken konuştuk bayağı bir Türk lirası lehine pozisyonlar açıldı. Hem yerli yani hepimiz yani herkes yüksek TL getirisinden yararlanmak için fonlar veya mevduat harcılar TL'ye döndü. Yabancı yatırımcı girişi oldu, tahviller falan. Ocak ayında 17,5 milyar dolar aldı. Yani bunun son hesabım öyle. 17,5 milyar dolar gibi bir alım yaptı Merkez Bankası. Ama Şubat ayına geldiğimizde biraz daha dalgalı bir durum görüyoruz. Özellikle 14 Şubat'tan itibaren biraz satışların ağır bastığını görüyoruz. Bunu önceki yayında da şöyle aslında gündeme getirmiştim. Çünkü bu eğilimi görerek portföylerde döviz ağırlığını artırmanın zamanı geldi mi gibi bunu tartışmıştık. Ben de evet böyle bir teveccüh var ama bunun için erken olduğunu çünkü hala getirilerin, TL getirilerin cazip olduğunu, kurları çok hafif hızlansa da kur artışı belirgin yükselişler getirecek bir dinamik olmadığını falan altını çizmiştim. Aynı görüşteyim. Farklı bir şey yok. Fakat tabii olan eğilimleri de görmezlikten gelmeyeceğiz tabii ki. Böyle bir eğilim varsa bunu anlamaya çalışacağız. Gerçekten de şöyle görülüyor. Merkez Bankası'nın 21 Şubat ile biten haftada yani 14 Şubat sonrası 21 Şubat'ta 5,5 milyar dolar falan sattığı görülüyor. Elimizdeki son veri de bu hafta başında pazartesi gününde bir günde yaklaşık 4,8 falan satmış gibi duruyor. O tabii cumadan kalan işlemlerden de olabilir ertesi gün valörlü. Yani toplamda 6 iş gününde 10 milyar dolar gibi satmış gibi şey oluyor. Yüksek bir rakam tabii. Epeydir bu kadar yüksek satış görmemiştik. Nereden bunu, talep nereden geldi diye baktığımızda mesela bir kısmının yabancı para mevduat artışından geldiğini görebiliyorum. Çünkü bugün açıklanacak veriler ama BDDK verilerine baktığımızda 21 Şubat haftasında 3.8 milyar dolarlık bir artış var DTH'da. Bunda daha çok tüzel kişilerden kaynaklanıyor. Şirketler 2.2 milyar dolar arttırmışlar. Geri kalanı gerçek kişiler. Bir kısmı buradan gibi. O yüzden bunun dışında da muhtemelen yabancının belki carry trade çıkışları olabilir. Onu daha henüz görmedik. Onu da yarın göreceğiz, bugün göreceğiz verilerde. Tahvil çıkışı olduğunu zannetmiyorum yabancının. Çünkü BDDK verisine baktığımda hala bir 400 milyon dolar falan bir tahvil girişi gibi görüyorum ama tabii merkez verisinden teyit etmemiz lazım. Evet, bir YP mevduata geçiş var gibi. Önceki hafta da biraz artış olmuştu. Yılbaşından bu yana 2,5 milyar dolar artmıştı pariteden arındırılmış. Bu hafta da eğer 3.8 daha geldiyse yani yaklaşık işte 5-6 milyar dolar yılbaşından bu yana artmış olacak. Ama hani o aşırı değil çünkü bütün yabancı para enstrümanlara baktığımızda hepsinden de büyük o girişler falan görmüyoruz. Fakat böyle bir eğilim var. Yani bunu erken bulduğumu söyledim ama tabii ki 14 Şubat geçen yayında da konuştuk. İşte TÜSİAD'la ilgili Cumhurbaşkanı'nın açıklaması olduğundan itibaren çok fazla da belki yazılıp çizilmeyen ama konuşulan çok çeşitli dedikodular, işte duyumlar falan olduğunu biliyoruz. Yani burada dile getirmeye gerek yok yani. Çünkü doğruluğunu teyit edecek bir durumum yok. Yani o yüzden şudur budur deyip de kafa karıştırmak istemem ama çok şey konuşuluyor. Bunların arasında tabii daha bariz olarak mesela hükümetin işte koalisyon ortağı MHP lideriyle ilgili, sağlığıyla ilgili spekülasyonlar gibi örnek verilebilir. Yani bunlar olmak üzere, başta olmak üzere. Ya bunlar belli ki biraz yurt içindeki kişilerin, yerleşiklerin algılamında biraz bozukluğa yol açmış ve böyle bir kurlardaki hızlanmayla beraber bir talep getirmiş. Dediğim gibi yani ben erken buluyorum. Çok buradan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Merkez Bankası 10 milyar dolar satmış olsa bile hala bunun çok uzun süre devam edeceğini düşünmüyorum ve şu anda çok bir zafiyete yol açtığını da düşünmüyorum. O yüzden bu tip süreçlerde normal görülmeli diye düşünüyorum yani. Görüşüm değişmedi yani.
Bunu takip edeceğiz.
Evet, tabii.
Peki önümüzdeki hafta enflasyon verileri açıklanacak. Geçen hafta da konuşmuştuk beklentiler ne yönde değişiyor diye. Enflasyonun %4'ü aşması bekleniyordu genel olarak. Özellikle sağlık tarafına baktığımızda bu enflasyon beklentiler karşısında bazı zamların geri çekildiğini gördük ve enflasyon beklentileri revize edildi.
Evet.
Sizin beklentileriniz nasıl değişti? Tabii. Siz nasıl bakıyorsunuz bu kararlara?
Yine geçen yılında yaklaşık 4'e yakın bir enflasyon olabileceğini, Merkez Bankası'nın kendi senaryosunun orta nokta olarak 3.9 koyduğunu söyledik. Bunların da ana etken muayene katılım paylarındaki belirgin artıştı. 7 yıl sonra yapılan artıştı. Bunu zaten Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda yıl sonu tahminini 3 puanın revizyon yapmasındaki ana etkenlerden biri de buydu. Yaklaşık bunun Ocak ayının 15'inde olduğu için hem Ocak ayını hem Şubat ayı enflasyonunu yaklaşık 0.6'lar puan arttırdığı gibi bilgiler elimizde vardı. Fakat bir anda işte geçtiğimiz hafta sonu bu kararın kısmen ama büyük ölçüde geri çekildiğini gördük yine geriye dönük olarak. Dolayısıyla bunu TÜİK nasıl değerlendirilir tam olarak bilemesek de Ocak enflasyonunun değişmeyeceği varsayım altında, yani Ocak ayı revize olmayacaktır. O zaman Şubat'ta sağlıktan dolayı sağlığın negatif olması, sağlık enflasyonu ve bunu daha önce yukarı yönde katkı verecekken bunu aşağı yönde katkı getireceğini söyleyebiliriz. Böyle olunca yaklaşık işte 0.91 puanlık bir düşüşe işaret ediyor. Dolayısıyla anketlere bakıldığında daha önce 4 gibi giden şeyin 3 düzeylerinde bir beklenti oluşturduğu görülüyor. Makul bence. 3 olur. Belki biraz altında olur, biraz yukarısında olur ama böyle çıkacak gibi duruyor. Tabii bütün bu gelişme biraz oyunu değiştirdi. Ne oldu? Şimdi merkezle ilgili söylüyorduk hani böyle bir bu ayda da 4 gibi bir şey gelirse faiz indirimlerin aynı hızla devam etmekte mesi doğru olmaz gibi açıklamalar söylüyorduk. Ben bu görüşümü koruyorum yani en azın bu ay bir olmasa bile bir süre içinde hız kesmek durumunda kalmalı diye düşünüyorum. Ama bu gelişme yani bu fiyat düzeltmesi sonrasında konsensüs aynı şekilde devam edeceği yönde. Yani 250 bas puanlık yani 45 olan politika faizini 42,5'a indireceğin yönünde bir konsensüs var gibi duruyor. Anketler henüz çıkmadı ama 6 Mart'taki toplantı, gelecek haftaki toplantı büyük ihtimalle böyle çıkacaktır. Yani konsensüs öyle çıkacaktır. Tabii komik bir durum oluyor tabii. Hem şöyle bir komik. Hani Merkez Bankası son karar metninde veya enflasyon raporunda ne diyor bize? Maliye politikasıyla koordinasyon, eşgüdüm, eşgüdüm mü lafını kullanıyor, koordinasyon mu hatırlamıyorum ama güçlendiğinden falan bahsediyor ama işte bu güçlenmediğinin en büyük şeyi yani bu süreç bile yönetilememesi, öyle değil mi? Yani bir karar alınıyor, bunun enflasyon etkileri dikkate alınmıyor. Sonra muhtemelen çok büyük ihtimalle Merkez Bankası'nın uyarıları sonrasında, yani arka planda, bunları kanıtlayamam ama arka planda Merkez Bankası bu şekilde kalırsa bizim enflasyon, özür dilerim, faiz indirimlerinde aynı hızla devam etmemiz mümkün değil mesajı gidiyor muhtemelen. Dolayısıyla bu geri alınıyor. Yani bu artık koordinasyon olmadığının ya da bu düzeyde olmadığının kanıtıdır. Merkez Bankası buna dayanarak enflasyon tahminini yukarı revize ediyor. Ben de tabii ki o sağlık şey katkısını dikkate almadığımdan o ölçüde ben de revize ediyorum. Şimdi geri alınıyor. Şimdi hepimiz geri mi revize edeceğiz? Ne yapacağız? Yani böyle bir komik durum yani. Ama şöyle söyleyeyim, halen 30'ların üzerinde olabilir gibi gözüküyordu benim tahminlerimde. Şimdi muhtemelen 29, yani merkezin tahmin üst sınırı gibi içinde kalabilir gibi duruyor bugünkü bilgiler ışığında.
Önümüzdeki hafta da çok detaylı olarak konuşacağız tabii bunları. Bir de ekonominin genel seyrini sormak istiyorum size. Çünkü son yaptığımız programdan bu yana çeşitli veriler açıklandı. Bir taraftan kapasite kullanım oranı açıklandı. Şubat ayı itibariyle %74,6 oldu. Böylece Mart 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gelmiş oldu kapasite kullanımı. Reel kesim güven endeksine baktığımızda ise son 8 ayın en yüksek noktasına ulaştı. Evet. Ekonomik güven endeksi de açıklandı. Ilımlı bir düşüş gözüküyor. Orada da 0,5 oranında bir azalma gözüküyor. Birçok veri açıklandı bu ay içerisinde. Ben size bir paket olarak sormak istiyorum. Bu verilerin tamamını dikkate aldığınızda ne görüyorsunuz siz? Nasıl bir resim çıkıyor?
Evet, büyüme açısından ne ima ettiğine aslında bakmamız gerekiyor. İlk çeyrekteyiz. İlk çeyrek ortasına ait veriler. Ocak ayını biraz konuşmuştuk. Biraz hala görünüm karışık. Şu anlamda karışık. Geçen yıl son çeyreğin, ki yarın açıklanacak milli gelir verisi, orada belirgin bir toparlanma olduğundan bahsettik. Niye belirgin diyoruz? Çünkü çeyreklik bazda %1,7 gibi bir artış bekleniyor çeyreklik büyüme. %1,7 yüksek bir rakam. Niye? Çünkü Türkiye'nin potansiyel büyümesi çeyreklik olarak 1,1 civarında. Yani yıllıklandırmış 4'ün üzerinde. 1,7 bunun çok üzerinde. Önceki iki çeyrekte de daralma olmuştu çeyreklik bazda. O yüzden belirgin bir toparlanma. Bunun ne ölçüde devam ettiği açısından karışık diyorum. Yani aynı güçte, yani 1,7 üzerine 1,7 daha yapacak güçte gözükmüyor. Ama negatife gidiyor gibi de gözükmüyor. O yüzden hala görüntü karışık. Yine de genel olarak baktığımda reel kesim güveninin ve perakende güveninin arttığını, hizmet ve inşaatın biraz gerilediğini görüyoruz. Ama hizmet inşaat geçen ay çok iyiydi. Onun bir düzeltmesi gibi görülebilir. Perakende sektörü de güveni de çok önemli çünkü İş taleple ilgili hani güçlü olduğunu gösteriyor. Çünkü perakendeciler, bunun içinde her türlü zorunlu harcamalar da var. Yani hala bir güçlü olduğunun işaretini veriyor. Perakende satışları içinde aynı şekilde. Bana göre hani büyüme zaten geçen yılı 3, hep söylediğimiz gibi 3 ve biraz üzerinde kapatabilir. Bu yılda da daha altında olmasının, 3'ünün altında olması için bir neden yok. Riskler yukarı yönde gibi duruyor ilk çeyrek itibarıyla. Bize bunları söylüyor büyüme verileri.
İsterseniz burada noktayı koyalım Haluk Bey. Önümüzdeki hafta para politikası kurulu toplantısının ardından sizinle program yapacağız. Kararı da görmüş olacağız. Siz hem konsensus anlattınız hem ne yapması gerektiğini kendi pencerenizden anlattınız. Bakalım Merkez Bankası'nın kararı, karar metninde neler olacak. Çok teşekkür ederim Haluk Bey.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.